Ayrım 19, Bölüm 18, Sayfa 277, Padişah, Anne, Ödipal Oğul. Mustafa Kemal'in bir kahraman olarak Ankara'ya geri dönüşü, Atina'da Venizelos yanlısı subayların liderliğinde gerçekleşen bir askeri darbeyle aynı günlere rastladı. Venizelos yanlıları, Anadolu'da alınan korkunç yenilginin sorumluluklarını cezalandıracaklarına söz vermişlerdi. Nitekim, Kral Konstantin tahttan indirildi ve yerine 2. George tahta geçirildi. Gazi yalnızca kendi ülkesinin tarihini değiştirmekle kalmamış, Atina'da yeni bir yönetimin iş başına gelmesine de neden olmuştu. Yunanlıların Türkler tarafından yenilgiye uğratılması, anlaşma devletleri arasında yeni bir gerginliğin doğmasına yol açtı. Fransızlar Mustafa Kemal'i daha açık bir biçimde desteklemeye başladılar. İtalyanlar hali hazırda Gazi'yi tarafsız kalma vaadinde bulunmuşlardı. Fransızlar ve İtalyanlar Çanak'taki askerlerini geri çekerek İngilizleri kendi başlarına bıraktılar. Lloyd George Yunanlıların kesin olarak yenilgiye uğramış olduklarını kabul etmemekte diretti. Lloyd George'a karşı Türklere arka çıkmış olan Churchill bu utanç verici durum karşısında derin bir mahcubiyete kapıldı ve İngiliz hükümeti içinde Mustafa Kemal'i durdurmanın yollarını arayanların safına geçti. İngiltere'nin sömürgelerinden asker toplama planları sonuç vermedi. Diplomatik ilişkilerde İngiltere'yi temsil eden General Harrington, soğukkanlı tutumunu korudu ve Türklere Marmara'dan çekilmelerini buyuran bir ultimatum verilme isteğini geri çevirdi. Sonuç olarak Mudanya'da bir konferans toplanması dışında herhangi bir sonuç ya da uzlaşmaya varılamadı. Hemen hiç kesintiye uğramadan devam eden görüşmeler 11 Ekim'de bir anlaşmaya varılmasıyla sonuçlandı. İsmet Ankara'ya telgraf çekerek savaşın resmen sona erdirildiğini bildirdi. Haber Büyük Millet Meclisi'nde büyük bir sevinç ve coşkuyla karşılandı. Mebuslar fazlasıyla hak ettiklerine inandıkları zaferin tescil edilmesinin mutluluğuyla birbirlerine sarılıp öpüşüyorlardı. Mudanya Anlaşması Türklerle Yunanlılar arasındaki savaşa son verdi. Türk kuvvetlerine Meriç Irmağı'na kadar Trakya'yı işgal etme ve 15 gün içinde buradaki askerlerini geri çevirmeleri için Yunanlılara süre tanıma hakkını kazandırdı. Anlaşma devletlerine bağlı kuvvetler bölgede iktidar ve kontrolün el değiştirmesi işlerinin sorunsuz yaşanmasını garanti altına almak üzere bir ay süreyle bölgede kalmaya devam edeceklerdi. Anlaşma devletleriyle Yeni Türkiye arasında nihai bir barış anlaşması imza edilinceye kadar anlaşma devletleri askerleri İstanbul ve Gelibolu'daki varlıklarını sürdüreceklerdi. Türkler Trakya'yı geri alma hazırlıklarına giriştikleri sıra İngiltere'de Lloyd George hükümeti düştü. Bir Yunan İmparatorluğu'nun yeniden inşası hayallerinin uçup gitmesiyle birlikte Lloyd George'a kabine, parlamento ve ülke içinde verilen destek de söndü. Lloyd George hem Mustafa Kemal hem de İngiltere'nin başına savaş sonrası dönemde musallat olmuş iç ve dış sorunlar yüzünden çok güç bir duruma sürüklendi. 23 Ekim'de yani Lloyd George ve hükümetinin düşmesinden 4 gün sonra Andrew Bonar, Law hükümetin işlerinin ve Kasım ayı ortalarında yapılacak yeni parlamento seçimlerinin sorumluluğunu üstlendi. Mudanya ve Londra'da bu siyasal çekişmeler yaşanırken Mustafa Kemal Ankara'da Fikriye ve Latife ile olan kendi özel ilişkilerinde nazik gelişmeler yaşıyordu. İzmir'de kaldığı süre içinde Latife'den çok etkilenmişti. Fakat eğer Latife'nin kocası olacaksa vereme yakalandığı artık herkesçe bilinen Fikriye'yi terk etmek zorundaydı. Mustafa Kemal hasta insanlardan nefret ederdi. Hasta bir kadın ona çocukluk dönemindeki yaslı anneyi hatırlattığı için bu nefreti daha da yoğun yaşıyordu. Onların imgesini zihninde korumaya çalışsa bile kendisini bu tür kadınlardan uzaklaştırmasını öğrenmişti ve böyle durumlarda ilgi ve sevgisini yönelteceği nesne olarak onların yerine ulusun kendisini koymuştu. Ankara'ya geldiği zaman Fikriye'yi tedavi olması için İsviçre'ye gitmeye ikna etmeye çalıştı. Fikriye'nin doktorlarının hastanın modern bir verem sanatoryumunda tedavi görmesinin yararlı olacağı konusunda kendisiyle mutabık kalmalarını sağladı. Sonunda Fikriye senatoryumda kalma fikrini reddetmekle birlikte özel bir İsviçre kliniğine yatmayı kabul etti. Gazi Yaveri Salih'e bu iş için İsviçre'de gerekli hazırlık ve düzenlemelerin yapılması emrini verdi. Bunun yanı sıra yaverinden İzmir'deki Latife'ye telgraf çekmesini istedi. Telgrafta Mudanya'da varılan anlaşmanın kutlanması dolayısıyla 12 Ekim'de Bursa'da yapılacak törenlere katılacağını bildiriyor, Latife'nin de Bursa'ya gitmesini istiyordu. Fikriye, Mustafa Kemal'in kendisinin İsviçre'de tedavi görmesi fikrini gönülsüz bir biçimde kabul etmişti. Durum gelişip daha karmaşık bir hal alınca Mustafa Kemal diplomatik becerisini daha fazla zorlamak zorunda kaldı. Fikriye son anda İsviçre'ye gitmekten vazgeçti. Israrla Mustafa Kemal'e İsviçre'ye gitmeden önce kendisiyle birlikte son bir seyahate çıkmayı arzuladığını söyledi ve ondan Bursa'ya kendisini de götürmesini istedi. Bursa'dan sonra İstanbul'a geçmeyi, İsviçre'ye gitmeden önce oradaki yakınlarıyla vedalaşmayı planlamıştı. Bu isteği kabul etmek zorunda kalan Mustafa Kemal, Latife'ye ikinci bir telgraf çekerek ondan Bursa'ya gelmemesini istedi. Telgraf İzmir'e ulaştığında Latife yakında paşaya eşlik edecek olmanın sevinç ve gururu içindeydi. Valizleri hazırdı. Yolculuğa çıkacağı otomobil ile hazırlanmış onu bekliyordu. Gelen telgraf Latife'yi derinden üzdü. Onu mutsuzluğa sürükledi. Bursa gezisinin iptal edilmesi herhalde Gazi'nin hastalanmış olması anlamına geliyordu. Latife, Mustafa Kemal'in yaverine telgraf çekerek Gazi'nin muhtemel hastalığını bir an önce atlatıp sağlığına kavuşmasını dilediğini bildirmekle birlikte kuşkusunu yenemeyerek Ankara'daki haber ajansını aradı ve Mustafa Kemal'in Bursa'da olduğunu öğrendi. Bu bilgi onun umutsuzluğunu ve kuşkusunu daha da derinleştirdi. O sırada Fikriye hakkında hayli şey işitmişti. Kendi diplomatik yeteneklerini devreye sokarak bu umutsuzluğun üstesinden gelmeye çalıştı. Mustafa Kemal'e bir mektup yazarak onun Bursa'ya geçmiş olduğunu öğrendiğini, hastalandığını düşündüğü için bu haberin kendisini rahatlattığını bildirdi. Onun başlangıçta kendisini Bursa'ya davet etmesi dolayısıyla iki mutlu gece geçirmiş olduğunu, ancak her ne olursa olsun kendisine daima sadık kalacağını yazdı. Mustafa Kemal iki kadını birbirinden uzak tutma sorunlarıyla boğuşuyor olmasına karşın dış dünyaya olan ilgisini kaybetmiyordu ve ulusal durumu tahlil etmekte hayli başarılıydı. Mudanya'da başarılı bir diplomasi sınavından geçmiş olan İsmet Paşa'yı Lozan'da toplanacak olan barış konferansında yeni Türkiye'yi temsil etmekte görevlendirdi. Başbakan konumundaki Rauf, konferansa Dışişleri Bakanı ile birlikte kendisinin katılacağını ummuştu. Rauf'u devre dışı bırakan Gazi, Dışişleri Bakanı ile bir görüşme yaptı. Bakan geri planda durmayı ve yerini İsmet Paşa'ya bırakmayı kabullenmişti. Mustafa Kemal İsmet Paşa ile yol almaktan rahatlık duyuyordu. Fikriye'nin yanı sıra Kazım Karabekir ve Refet Paşa'nın eşliğinde Bursa'ya giden Gazi, burada Fevzi Paşa ve İsmet Paşa tarafından karşılandı. 10.000'den fazla insandan oluşan büyük bir kalabalığın önünde birlikte çıktılar. Kutlamalar akşam geç saatlere kadar sürdü. Mustafa Kemal Bursa valisinin evinde misafir edildi. Fikriye'ye onun odasının hemen yanında bir yatak odası verildi. Herkes uykuya çekildikten sonra Fikriye Mustafa Kemal'in odasına gitti ve orada bir kriz geçirdi. Doğru dürüst konuşamıyordu. Bir doktor kendisini sakinleştirinceye kadar sürekli "Paşam, paşam" diye mırıldandı. Muhtemelen krize girmezden önce Gazi'ye yakında öleceğini bildiğini söylemiş, son gecesini geçmiş mutlu günlerin yadigarı olan, herkesin gönülden bağlı olduğu erkeğin yanında geçirmek istemişti. Böylece mutluluk içinde ölecekti. Parantez, Bozdağ 1975A, sayfa 77. Bu olay Mustafa Kemal'de karmaşık duygular uyandırmış olmalı. Kendisini taparcasına sevmiş olan Fikriye'nin içinde bulunduğu kötü durumun Mustafa Kemal'in kurtarıcılık fantezisini harekete geçirmiş olduğu kuşkusuzdu ve muhtemelen onda dışa vurmamaya özen gösterdiği şefkat duygusunu da uyandırmıştı. Ne var ki sahip olduğu kurtarıcılık fantezilerinin yöneldiği nesne artık kendi ulusuydu. Dahası çocukluğundan beri kendisini kederli, parantez hasta kadınlardan uzak tutmuştu. Fikrini değiştirmeyi reddetti ve Fikriye'nin daha önce planladığı gibi İsviçre'ye gitmesine ısrar etti. Fikriye onun iradesine boyun eğdi. Kendi özel yaşamına az çok düzen kazandıran Gazi, dikkatini yeniden kendi kişisel kaygılarından çok da bağışık olmayan siyaset üzerinde yoğunlaştırdı. Büyük taarruza bizzat katılmamış olan Refet'i Büyük Millet Meclisi'nin özel temsilcisi olarak atadı. Refet ayrıca milliyetçilerin özel bir komiseri olarak ilkin İstanbul'a, ardından Trakya'ya gönderildi. Böylece Refet Paşa, Osmanlı'nın Avrupa kıtasındaki eski başkentinde boy gösteren ilk önemli milliyetçi oldu. Refet'in İstanbul'a gidişi ikili bir amaca hizmet ediyordu. Gazi'ye karşı henüz başlangıç evresinde olan muhalefet, Refet Paşa'nın saygın bir göreve getirilmesiyle birlikte yatışmış oldu. Bunun yanı sıra Refet Paşa, İsviçre'ye gidecek olan Fikriye'nin yolculuğunun bir kısmı boyunca eşlik edecekti. Refet Paşa 19 Ekim'de yüzlerce milliyetçi jandarmanın korumasında İstanbul'a ulaştı. Ancak İngilizler onun ve beraberindekilerin karaya çıkmasını bir gün boyunca engellediler. Halk onları görkemli bir gösteriyle karşıladı. Her yerde sayısız Türk bayrağı ve İslam'ın yeşil sancakları dalgalanıyor, coşku seli içinde caddeleri tıka basa dolduran insanlar balkonlara, evlerin çatılarına çıkıyorlardı. Fikriye İstanbul'da karaya Refet'in ve beraberindeki jandarmaların eşliğinde çıktı. Bu coşkun gürültülü karşılamaya tanık oldu. Sevgili paşasının hızla tapılan bir kişi haline geldiğini görmemesi olanaksızdı. Her yer onun resimleriyle donatılmıştı. Fikriye'nin Refet ile birlikte şehirden ayrıldığı sıra Bursa'da olan halde edip, sonraki yıllarda bu hasta kadınla vedalaşmasını hatırlayacaktır. Fikriye'nin kendisine bir erkek çocuğunun elini anımsatan elini tutmuştu. Latife çok daha sağlıklı ve dinç olmasına karşın Fikriye ona Latife'yi anımsatmıştı. Edip şunları yazıyor. Küçük ince çenesi bir bıçağın sivri ucu gibiydi. Küçük burnu büzüşmüş, adeta saydam bir hal almıştır. Parantez adı var 1928 sayfa 398. Fikriye'nin gözlerinde acı okunuyordu. Acı ve kederden harap olmuş gözleri kararmıştı. Gözlerinin alt ve üst kirpikleri kıvrılmış, her zaman olduğundan daha fazla iç içe girmişti. Çökmüş, solmuş yanaklarından gözyaşları süzülüyordu. Parantez adı var 1928 sayfa 398. Bir zamanlar Ankara caddelerinde dört nala at koşturan, herkesin dikkatle göz süzdüğü Gazi'nin evinin, Zübeyde'ye rağmen sevgili kadını olan bu genç kadın, şimdi umarsız hasta bir kadın görünümüne bürünmüştü. Fikriye'yi yolu üzerinden uzaklaştırmış olan Mustafa Kemal, Latife ile birlikte geçecek yaşamı üzerine planlar yapmaya başladı. Meseleyi annesine açtı ve ondan Latife'nin evinde misafir olacağı İzmir'e gitmesini istedi. Bir süre deniz kenarında kalmasının onun eklem romatizmasına iyi geleceğini söylüyordu. Gerçekte ise geleneklere uyma ihtiyacı duyduğu ve niyetli olduğu evliliğe ilişkin annesinin olurunu almak istediği için onun İzmir'e gitmesini istemişti. Fikriye'nin Ankara'dan uzaklaşmasını temin etme, Refet'in üstlenmiş olduğu görevlerden yalnızca bir tanesiydi. Refet İstanbul'da bulunuşunun siyasal içeriğinin farkındaydı. İstanbul'da bulunduğu günlerde Osmanlı hükümetini tanımayı reddetti ve padişahtan hiç söz etmedi. Yalnızca aralarında padişahın yaverinin de bulunduğu bir grup insan kendisine hoş geldin demeye geldiği zaman yalnızca halifeliğin kutsallığına göndermede bulundu. Bununla halifelik kurumunun tanındığını ancak padişahın yönetsel iktidarının reddedildiğini ima ediyordu. 1453 yılında İstanbul'u Bizanslılardan alan Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyarete gittiğinde yaptığı konuşmada Fatih'in ruhunun şad olmasını diledi ve şehrin kafirlerin eline düşmesine hiçbir Türk'ün asla izin vermeyeceğini söyledi. Kendisine son derece güvenen Refet, Padişah 6. Mehmet'le bir görüşme yaptı. İtibarını yitirmiş olan padişaha İstanbul'daki hükümeti dağıtmasını öğütledi ve Türkiye'nin iki hükümetli bir sistemi kaldıramayacağını söyledi. Padişah bir yolunu bulup tahtını kurtarabileceği umuduna dört elle sarılmayı sürdürüyordu. Ancak anlaşma devletleri Lozan'daki barış konferansı için hem İstanbul hükümetinden hem de Ankara'daki Büyük Millet Meclisi'nden delege göndermelerini istediklerinde padişahın bu umudu büyük ölçüde kırıldı. Söz konusu davet Osmanlı İmparatorluğu'nun arta kalan toprakları üzerinde eşanlı olarak iki ayrı hükümetin bulunuyor oluşunun anormalliğine işaret ediyordu. Böylesine uygunsuz bir davetin Ankara'da öfkeyle karşılanacağının farkında olan Sadrazam Tevfik Paşa, bu kötü durumu savuşturmak amacıyla 17 Ekim günü (parantez) resmi davet mektupları fiilen alınmazdan önce Mustafa Kemal'e konferansta ortak bir tavır alınmasını ve bu tavrın saptanması için karşılıklı görüşmeler yapılmasını önerdi. Buna hemen ertesi günü bir telgrafla yanıt veren Mustafa Kemal, Büyük Millet Meclisi'nin benimsediği teşkilat-ı esasiyenin Türk ulusunu temsil yetkisini yalnızca bir tek hükümete tanıdığını, bunun da Büyük Millet Meclisi hükümeti olduğunu bildirdi. 27 Ekim'de Ankara hükümeti padişah hükümeti gibi resmi konferans davetini aldı. Tevfik Paşa Büyük Millet Meclisi'ne bir telgraf çekerek mebuslara konferansa ortak bir delegasyonla katılmayı önerdi. Buna kızan milliyetçi mebuslar İstanbul hükümetini ve onun ulusu bölmeye yönelik iğrenç girişimini kınadılar. Mustafa Kemal ve 80 mebus tarafına imzalanmış bir yasa önerisinin mecliste görüşülmesi, ateşli tartışmalardan sonra 30 Ekim'de kabul edildi. Söz konusu yasa önerisi, Osmanlı İmparatorluğu'nun öldüğünü, yeni Türk ulusunun bunun yerine aldığını, anayasal açıdan egemenliğin ulusa ait olduğunu ilan ediyordu. Mustafa Kemal, Osmanlı İmparatorluğu'nun öldüğünü önceden görmüştü. İstanbul'un Lozan'daki konferansa ortak bir delegasyonla katılma önerisi, gerçekte Anadolu Ulusal Hükümeti'nin İstanbul tarafından da tanınıyor olduğunun açık bir işaretiydi. Mustafa Kemal ve 8 mebus tarafından meclise verilen yasa önerisi, mecliste iki grubun muhalefetiyle karşılaştı. Bunlardan biri dini unsurların ağırlıkta olduğu gruptu. Diğer grubu oluşturan mebuslar ise bu önerinin kabul edilmesinin Mustafa Kemal'in konumunu daha da güçlendireceğinden ve bir diktatörlüğe yol açacağından korkuyorlardı. Halifeliğin padişahlıktan ayrılabilirliği üzerine uzun, sert tartışmalar yaşandı. Padişahlığın kaldırılması durumunda halifelik kurumu ne olacaktı? Mustafa Kemal, İslam tarihi, Hazreti Muhammed'in yaşamı ve Osmanlı tarihi üzerine uzun bir konuşma yaptı. Bu iki kurumun İslam'ın ilk dönemlerinde birbirinden ayrı olduğunu ve dolayısıyla tekrar birbirinden ayrılabileceğini ileri sürdü. Kuşkusuz buradaki ayrılık terimiyle kastedilen padişahlığın ortadan kaldırılması, egemenliğin Türk ulusuna verilmesi, halifeliğin herhangi bir siyasal otoriteden yoksun olarak varlığını sürdürmesiydi. Dipnot 108. Mustafa Kemal nutukta padişahlık ve halifelik konusundaki görüşleri nedeniyle Rauf ve Refet'e serzenişte bulunur. Mustafa Kemal'e göre Rauf'a bu konudaki görüşünün ne olduğunu sorduğu zaman Rauf Bey şunları söylemiştir. Ben dedi, makamı saltanat ve hilafete vicdanen ve hissen merbutum. Çünkü benim babam padişahın nanü nimetiyle yetişmiş. Osmanlı Devleti'nin ricali sırasına geçmiştir. Benim de kanımda o nimetin zeraatı vardır. Ben nankör değilim ve olamam. Padişaha muhafaza-i sadakat borcumdur. Muhtemelen Refet, Rauf'un bu görüşlerini tamamen paylaşıyordu. (Parantez) Atatürk 1927 sayfa 573. Buradan da açıkça anlaşılacağı üzere bu sorunda Mustafa Kemal ile en yakınındaki arkadaşlarından bazıları birbirlerine ters düşmüşlerdi. 1 Kasım günü Mustafa Kemal kendisi de dahil olmak üzere 80 mebus tarafından imzalanarak meclise sunulmuş yasa önerisini tartışmak üzere meclisteki oturumu başlattı. Meclise konuyla ilgili olarak başkaca öneriler de sunuldu. Bunun üzerine Anayasa Komisyonu, Hukuk Komisyonu ve Diyanet Komisyonu üyelerinden oluşan birleşik bir komite oluşturuldu. Birleşik komite vakit geçirmeksizin hayli kalabalık olan mecliste ilgili konuya ilişkin görüşlerini başlattı. Mustafa Kemal yapılan tartışmaları salonun bir köşesinden izledi. Ulemadan oluşan bir grup, alimane konuşmalarla halifelikle padişahlığın birbirinden ayrılmasının mümkünü olmayan iki kurum olduğunu ileri sürdüler. Mustafa Kemal'in görüşmelerin uzamasından başka bir işe yaramadığını düşündüğü bu tür konuşmalara tahammülü yoktu. Meclis başkanlığından söz aldı ve mebusların önünde meclis sandalyelerinden birinin üzerine çıkarak böyle tartışmalarla iktidarın kime verileceğinin saptanamayacağını söyledi. Önemli olan şey apaçık ortada duran gerçekliğin kendisiydi. Ayaklanan Türk halkı tartışmaya yer vermeyecek bir şekilde iktidarı kendi eline geçirmişti. Yüksek sesle şunları söyledi: hakimiyet ve saltanat hiç kimse tarafından hiç kimseye ilim icabıdır diye müzakereyle, münakaşayla verilmez. Hakimiyet saltanat kuvvetle, kudretle ve zorla alınır. Osmanoğulları zorla Türk milletinin hakimiyet ve saltanatına vazı ulyed olmuşlardı. Türk milletinin önemli olan şey apaçık ortada duran gerçekliğin kendisiydi. Ayaklanan Türk halkı tartışmaya yer vermeyecek bir şekilde iktidarı kendi eline geçirmişti. Yüksek sesle şunları söyledi: hakimiyet ve saltanat hiç kimse tarafından hiç kimseye ilim icabıdır diye müzakereyle, münakaşayla verilmez. Hakimiyet saltanat kuvvetle, kudretle ve zorla alınır. Osmanoğulları zorla Türk milletinin hakimiyet ve saltanatına vazı ulyed olmuşlardı. Bu tasallutlarına 6 asırdan beri idame eylemişlerdi. Şimdi de Türk milleti bu mütecavizlerin hadlerini ihtar ederek, hakimiyet ve saltanatını isyan ederek kendi eline bil fiil almış bulunuyor. Bu bir emri vakidir. Parantez Atatürk 1927 sayfa 578. Bundan sonra meselelere ilişkin kendi görüşünün kabul görmemesi durumunda belki de birkaç kellenin uçurulacağını söyledi. Açıkça meydan okuduğu bu konuşma zamanla onun kamuoyu önünde yaptığı en ünlü konuşmalarından biri haline gelecektir. Söz konusu konuşmasında sözünü sakınmaz bir diktatör gibi konuşmuştu ve o sıralar bunu yapmaya pekala göze alabilecek durumdaydı. Ayrıca o konuşmasında dini istismar edenlere karşı neler hissettiğini en açık biçimde dile getirdi. Konu doğrudan siyasi bir içeriğe sahipti kuşkusuz. Fakat onun dine karşı ömür boyu süren antipatisinin, Molla olarak anılan dindar annesi ve kendisini acımasızca döven din öğretmeni dolayımıyla yaşamının erken yıllarında başlamış olduğunu unutmamak gerekir. Gazi'nin azarlayıcı ve tehditkar konuşmasıyla aklını başına toplayan Birleşik Kurul, saltanatın kaldırılmasını öngören yasa tasarısını destekledi. Tasarı süratle bir yasa maddesi olarak resmileştirildi ve 1 Kasım günü meclis tarafından onaylandı. Bu gelişme padişah hükümetinin son olarak 4 Kasım'da toplandığı İstanbul'daki anlaşma devletleri temsilcilerine bildirildi. Aynı gün Osmanlı hükümetinin çeşitli kademelerinde görev yapan yöneticilerin pek çoğu Refet Paşa'yı ziyaret ederek bundan böyle Büyük Millet Meclisi hükümetine bağlı kalacaklarını bildirdiler. Sonraki gün Refet Paşa Osmanlı nazırlıklarının lağvedilmesini emrini verdi. Osmanlı hükümeti artık çökmüştü. Bu gelişmeler sırasında padişah 6. Mehmet Sarayı'nda kaldı. Yüzyıllar boyunca Osmanlıların padişahı Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesi olarak kabul ettiklerini dikkate alan Mustafa Kemal, padişahı hemen cezalandırmaya niyetli değildi. Böylesine saygıdeğer bulunan bir imgenin bir gecede silinip gitmesi umulamazdı. Kendi taraftarları ve arkadaşları arasında bile gönüllerinde ve zihinlerinde padişaha ayrı bir yer veren hayli insan olduğunu çok iyi biliyordu. Kısa bir süre sonra bu can sıkıcı sorunu çözüme kavuşturan kişi yine padişahın kendisi olacaktı. 16 Kasım günü 6. Mehmet General Harrington'a bir mektup yazdı. Yaşamının tehlikede olduğunu, İstanbul'dan ayrılmak için yardıma ihtiyacı olduğunu bildirdi. Gerekli düzenlemeler yapıldı ve padişah, oğlu, doktoru, 2 sadık sekreteri, sarayın bando şefi, oda hizmetçisi, berberi, 2 harem ağası, ertesi sabah erken saatlerde İngilizlere ait 2 Kızıl Haç ambulansı ile saraydan ayrıldılar. Grup limana götürüldü ve botlarla Malaya adlı bir savaş gemisine aktarıldı. Padişah ve beraberindekiler gemiye bindikten sonra savaş gemisi limandan ayrıldı ve Malta'ya doğru yola koyuldu. Böylece 6 asırdan uzun bir süre imparatorluğu kesintisiz yönetmiş bir hanedanın üyesi olan son Osmanlı padişahı utanç verici bir sürgün hayatına doğru yol almaya başladı. Padişah İstanbul'dan öylesine gizli bir şekilde ayrılmıştı ki milliyetçiler İstanbul'u tamamen terk edinceye kadar onun kaçışından hiç haberdar olmadılar. Büyük Millet Meclisi 5. Mehmet'in sürgüne kaçmasından sonraki gün onu halifelikten azletti. İstanbul'da kalan kuzeni Veliaht Abdülmecit, Büyük Millet Meclisi tarafından belirlenen koşullar altında hizmet etmek koşuluyla halife seçildi. Yüzyıllar boyu süre gelmiş Türk gelenekleri sarsılıyordu. Gelişmeleri hoşnutsuzlukla karşılayan ve eleştiri oklarını Mustafa Kemal'e yöneltenler yok değildi. Bunlar açıktan açığa padişahlığın kaldırılmasının hesabını sormaya yeltenemiyorlardı. Ancak bu konuda kendisinin sorumlu tutulduğuna ilişkin söylentiler Mustafa Kemal'in kulağına kadar ulaşıyordu. Mustafa Kemal'e karşı duyulan güceniklik, Aralık 1922'de bir yasa tasarısının Büyük Millet Meclisi'ne sunulması sırasında açıkça gözlenir hale geldi. Mustafa Kemal'e karşı duyulan güceniklik, Aralık 1922'de bir yasa tasarısının Büyük Millet Meclisi'ne sunulması sırasında açıkça gözlenir hale geldi. Söz konusu tasarı ancak yeni Türkiye sınırları içinde doğanların meclise seçilme hakkına sahip olmasını, Türkiye'ye bu sınırların dışında göç etmiş olanların ister Türk ister Kürt olsun seçilme hakkı elde edebilmek için ülke sınırları içinde daimi olarak 5 yıl süreyle ikamet etmesi gerektiğini öngörüyordu. Önerilen bu seçim yasasının Mustafa Kemal'e karşı çıkarıldığı açıktı. Onun doğum yeri olan Selanik, yeni Türk devletinin sınırları dışında kalıyordu. Bu girişimi büyük bir öfkeyle karşılayan Mustafa Kemal, mecliste ateşli bir konuşma yaptı. Maalesef mahalli tevellüdüm bugünkü hudutlar haricinde kalmış bulunuyor. Saniyen, herhangi bir daire-i intihabiyenin 5 senelik mütemekkini dahi değilim. Mahalli tevellüdüm bugünkü hududu milliyemizin haricinde kalmıştır. Fakat bu böyleyse bunda benim katiyen bir kasıt ve kabahatim yoktur. Bunun sebebi bütün memleketimizi, milletimizi mahvumuz mahil etmek isteyen düşmanların harekatında muvaffak olmaktan kısmen menedilememiş olmasıdır. Eğer düşmanlar tamamen maksatlarına muvaffak olmuş olsalardı, Allah muhafaza etsin, buraya vaaz-ül imza olan efendilerin dahi memleketleri hudud da haricinde kalabilirdi. Bundan başka bu maddenin talep ettiği şartı haiz bulunmuyorsam, yani 5 sene mütemadiyen bir daire-i intihabiyede sakin olamamış isem, o da bu vatana ifa ettiğim hidemat yüzündendir. Eğer bu maddenin talep ettiği şartı ihraza çalışsaydım, İstanbul'u kazandırmaktan ibaret olan Arıburnu ve Anafartalardaki müdafaamı yapamamaklığım lazım gelirdi. Eğer ben bir yerde 5 sene oturmaya mahkum olsaydım, Bitlis ve Muş'u aldıktan sonra Diyar-ı Bekir istikametinde tevessü eden düşmanın karşısına çıkmamaklığım, Bitlis ve Muş'u kurtarmaktan ibaret olan vazife-i vataniyemi yapmamaklığım lazım gelirdi. Bu efendilerin talep ettiği şeraiti ihraz etmek isteseydim, Suriye'yi tahliye eden orduların enkazından Halep'te bir ordu teşkil ederek düşmana karşı müdafaayı etmemekliyim ve bugün hududu milliye dediğimiz hududu fiilen tespit edememekliyim lazım gelirdi. Zannediyorum ki ondan sonraki mesaim cümlenin malumudur. Hiçbir yerde 5 sene oturamayacak kadar sarf ve mesai etmiş bulunuyorum. Ben zannediyorum ki bu hidematımdan dolayı milletimin muhabbetine ve teveccühüne mazhar oldum. Belki bütün alemi İslam'ın muhabbet ve teveccühüne mazharım. Parantez Atatürk 1927 sayfa 603-4. Mustafa Kemal'in kendisini incitmiş olan bu yasa önerisi karşısında yaşadığı duygu patlaması meclisin havasını değiştirdi. Yasa tasarısı reddedildi. Gazi'nin toplumsal alanda giriştiği siyasal manevralarla kendi özel yaşamında giriştiği manevralar eş anlı olarak yaşandı. Annesi Latife ve ailesinin yanında kalmak üzere İzmir'e gönderildi. Latife, Zübeyde'nin ziyareti dolayısıyla evde titiz bir hazırlığa girişti. Evin duvarları yıkandı, kristal avizelerin tozu alındı. Bahçe temizlenip düzenlendi. İzmir'de bütün gözler beyaz konağın üzerindeydi. Her taraftan yardım önerisi geliyordu. Vali evi ziyarete geldi ve ev sahipleriyle bir fincan kahve içip söyleşti. Mustafa Kemal, Salih ve karısından İzmir yolculuğu sırasında annesine eşlik etmelerini istedi. Ayrıca İzmir'de yaşayan ve uzaktan Latife'nin akrabası olan bir arkadaşını da devreye soktu. Bu kişi Mustafa Kemal ve Latife arasındaki olası evlilik için iki aile arasında geleneksel çöpçatanlık rolünü üstlenecekti. Dipnot 109. Mustafa Kemal'in yaşantısının o aşamasında evliliği düşünmesi, keder içindeki ulus anneyi kurtardıktan sonra bir başka kadın, bir eş bularak bu ilk kadından ayrılma ve bireyleşmesini tamamlama arzusuyla açıklanabilir. Fakat biz ikinci bir olasılık olarak Mustafa Kemal'in Latife ile evlenme isteğinin kendisini kendi dişil versiyonu olarak gördüğü Latife ile bütünleştirme arzusunun ifadesi olarak da yorumlanabileceğini düşünüyoruz. Gazi'nin emir eri Ali, Abdurrahim, Zübeyde'nin kadın yardımcıları ve birkaç arkadaşı da İzmir'e gidecek gruba dahil oldu. Yıllar sonra Abdurrahim Tuncak, parantez 1974, İzmir'e gidilirken Zübeyde'nin hala kendisini baston olarak kullandığını hatırlar. Savaş henüz son bulmuştu. Grubu İzmir'e götüren tren harabeye dönmüş köy ve kasabaların arasından geçiyordu. Tuncak bu hazin görüntülerin kendisinde yarattığı duyguyu hiçbir zaman unutmayacaktı. Latife treni istasyonda karşıladı. Kendisi gibi binlerce insanda ulusun kurtarıcısının annesini görebilmek için istasyona dolmuştu. İstasyona Zübeyde'yi karşılamaya gelen şehrin ileri gelenleri eşlerini de yanlarına getirmişlerdi. Bu yeni Türkiye'de yaşanan dramatik değişikliklerin bir diğer göstergesiydi. Zübeyde beyaz bir çarşaf giymiş, peçe takmamıştı. Başını sallayıp gülümseyerek pencereden dışarıdaki kalabalığı selamladı. 70'li yaşlarda olmasına rağmen geniş yuvarlak yüzü yumuşaklığını koruyordu. Süt beyazı ile pembenin renklendirdiği yüzü neredeyse kırışıksızdı. Oğluna benziyordu fakat gümüş çerçeveli gözlüklerinin ardındaki gözlerinin mavisi daha koyu, daha sıcak, daha cana yakındı. Yumuşak bir ağzı vardı. Her şeye karşın çabuk sinirlenen, tepkileri önceden kestirilemeyen bir kadındı. Parantez, özellikle de oğlu Mustafa ile ilgili meselelerde. Doktorunun önerisi üzerine yolculuğu sırasında trende bambudan yapılmış bir koltukla oturmuştu. Latife ve Zübeyde birbirleriyle ilk kez Zübeyde'nin kompartmanında buluştular. Zübeyde Latife'ye karşı hemen o an oluveren bir antipati hissettiyse de sayısız komplimanda bulunarak bu duygusunu gizledi. Zübeyde ve beraberindekiler yapmacık tavırların, sahte yakınlık gösterilerinin hakim olduğu bu atmosfer içinde Mustafa'nın İzmir'de kaldığı günlerde misafir olduğu Göztepe'deki Beyaz Konağa gittiler. Gelenek böyle bir ziyarette karşı tarafa bir hediye verilmesini gerektiriyordu. Gazi, Latife'ye hediye olarak İzmir'e Sakarya ismi verilen güzel bir at yollamıştı. Yine geleneğe göre Zübeyde'nin bir nişan hediyesi ya da salt ev sahibesine gönderilmiş bir hediye olarak atı evin genç kadınına yani Latife'ye vermesi gerekiyordu. Zübeyde atı Latife'ye verdiği sıra içinde belli belirsiz bir kuşku belirdi. Latife atı çok beğenmiş, bu beğenisini çok açık bir ifadeyle dışa yansıtmıştı. Zeki bir kadın olan Zübeyde, Latife'nin ulusun kurtarıcısına gerçekten aşık olduğunu, ona kara sevda düzeyinde tutulmuş olduğunu, parantez infatuation, sezdi. Zübeyde oğluyla hayli uzun bir zamana yayılan ve çok emek gerektirmiş bir ilişkiye sahipti ve oğlunu bir başka kadınla paylaşmaya niyeti yoktu. Tuncak 1974, Zübeyde'yi kendisine eşlik eden kadın hizmetçilerine ve diğerlerine Latife'ye ilişkin hoşnutsuzluğundan söz ederken duyduğunu hatırlar. Latife'yi güzel bulmuyor, onun göze hoş gelmeyecek kadar kısa boylu olduğunu düşünüyordu. Beyaz Konak'ta birlikte geçirdikleri günler her iki kadın içinde gerilim dolu olmalı. Latife iyi eğitim görmüş, Avrupa'da bulunmuş bir başka kuşağa üye genç bir kadındı ve farklı bir yaşam tarzına alışıktı. Diğer yandan Zübeyde eğitim görmemişti ve Türkçeyi Makedon kökenini ele veren bir aksanla konuşuyordu. Kaba bir nükteyle konuşurdu ve nükteli sözlerini araya atasözleri sıkıştırarak ifade ederdi. Bu zamanda sık sık kendisini ağrı içinde bulduğu düşünülürse, Zübeyde'nin İzmir'deyken sinirli bir mizaca sahip olduğunu kolayca anlayabiliriz. Fakat bu iki kadın arasında gizli çekişmenin temelinde yatan şey, ikisi arasındaki ilan edilmemiş rekabetti. Yaşı ilerledikçe Zübeyde'nin Selanik'e duyduğu özlem daha da derinleşti. İzmir'deki lüks yaşamı baskıcı buluyordu. İzmir'e yaptığı bu ziyaretin ilk günleri sırasında Latife'nin ailesi henüz yurt dışındaydı. Aile Fransa'dan döndüğü zaman Zübeyde Latife'nin kız kardeşini ondan daha güzel buldu. Salih'le yaptığı bir sohbet sırasında ona Latife'nin oğluyla evlenmesine karşı olduğunu söyledi ve ardından bunu Mustafa Kemal'e söylememesini tembihledi. Parantez Bozdağ 1975A sayfa 102. İzmir'e gelişinin 10. günü Zübeyde Ankara'ya dönmek istedi fakat doktoru bunu uygun bulmadı. Sonraki günlerde Zübeyde'nin sağlığı kötüleşti. Ali, İzmir'e yapacağı ziyaret sırasında Gazi'nin hazırlıklarına yardımcı olmak için İzmir'den ayrılmak üzereydi. Zübeyde, Latife'ye ilişkin kuşkularından Ali'ye de söz etmiş, ona "Bu bayanın benim Mustafa'mı mutlu edebileceğine inanıyor musun?" diye sormuştu. Parantez Oranlı 1967 sayfa 141. Zübeyde eve yerleştikten bir süre sonra İzmir'in önde gelen din adamının kendisini görmeye gelmesini istedi. Muhtemelen gelen kişiye için içine oğlu için pırlanta bir yüzük sardığı bir vasiyetname bıraktı. Ali, Zübeyde'nin sağlığının hızla kötüleştiği haberinin alındığı Ankara'ya geri döndü. Mustafa Kemal gece 11 treniyle Ali ve beraberindeki grupla birlikte İzmir'e yola çıktı. O gece Ali şifreli bir telgraf mesajı aldı. Telgraf, Zübeyde'nin 14 Ocak günü vefat ettiğini bildiriyordu. Böyle kötü bir haberle yolculuk sırasında Gazi'nin keyfini kaçırmak istemeyen Ali, ona telgraftan hemen söz etmedi. Gün ağarmazdan kısa bir süre önce Mustafa Kemal Ali'yi yanına çağırdı ve ona herhangi bir haber olup olmadığını sordu. Ali, şifreli bir telgraf alındığını, ancak şifreyi çözmekle meşgul olduklarını söyledi. Mustafa Kemal, "Biliyorum, annem öldü" diye karşılık verdi ve bunu o gece gördüğü telepatik bir rüya ile ilişkilendirdi. Rüyasında annesiyle birlikte yeşillik bir alanda yürürlerken aniden patlak veren bir sel annesini alıp götürmüştü. Parantez Oranlı 1967 sayfa 142. Şifresi çözülen telgraf kendisine verildikten sonra Mustafa Kemal İzmir'e gitmemeye karar verdi. Annesinin gerektiği biçimde toprağa verilmesinin sağlanmasını istedikten sonra trenin hattını değiştirerek İzmit'e gitmesini emretti. 27 Ocak'ta İzmir'e gitmeden önceki 2 haftalık sürenin önemli bir bölümünü İzmit dolaylarında geçirdi. Konuşmalar yaptı, kimi görüşmelerde bulundu. İzmir'e gecikmeli olarak gitmesinin nedeni annesinin ölmüş olduğu fikrini yadsımaya yönelik bir tepki olabilir ya da bu şekilde onun kaybını kabullenmeye çalışmıştı. İzmir'e vardığında yaptığı ilk iş bir cami bahçesine gömülmüş olan annesinin mezarını ziyaret etmek oldu. Kazım Karabekir ve Fevzi Paşa ona eşlik ettiler. Mustafa Kemal, annesinin mezarı başında yaptığı bu önemli konuşmasında hem bilinçli hem de bilinçsiz olarak annesiyle arasındaki ilişkiden söz etti. Bu konuşma Zübeyde ile şimdi vatanın kurtarıcısı olarak olağanüstü bir görkeme sahip bulunan oğlu arasındaki yoğun bağlılığın açık bir kanıtını oluşturuyordu. Mezarın başında bulunanlara annesinin baskının bir kurbanı olduğunu söyledi. İkinci Abdülhamid'i annesinin çektiği sıkıntıların sorumlusu olmakla suçladı. Zorba rejimin gizli ajanlarının, casuslarının, cellatlarının kendisini nasıl Suriye'ye yolladıklarını, böylece oğlunu görme şansından yoksun annesine ne büyük acılar çektirdiklerini anlattı. Kendisinin ve annesinin bireysel yaşamlarının ulusun tarihiyle nasıl iç içe geçmiş olduğundan söz etti. 6. Mehmet'in kendisi hakkında çıkardığı ölüm fermanının yerine getirilmiş olduğuna inanan annesinin o günlerde büyük acılar yaşadığını söyledi. Gazi'nin mezar başında yaptığı bu konuşmada öne çıkardığı tema annesinin çok büyük kederler yaşadığıydı. Bunun sorumluluğunu kötü baba imgelerine, padişahlara yüklüyordu. İstanbul'dan ayrılıp Türklerin bağımsızlık mücadelesini başlatmak üzere Samsun'a gittiği döneme atıfta bulunarak şunları söyledi. Validem 3,5 senelik bütün gece ve gündüzlerini gözyaşları içinde geçirdi. Bu gözyaşları ona gözlerini kaybettirdi. Nihayet pek yakın zamanda onu İstanbul'dan kurtarabildim. Ona kavuşabildim ki o artık maddeten ölmüştü, manen yaşıyordu. Parantez Atatürk 1952 2. cilt sayfa 75. Bütün bir yaşamı boyunca omuzlarında kederli bir annenin yükünü taşımış olan Mustafa Kemal'in sahip olduğu duyguları, parantez, yaşarken ölü olarak algıladığı, annesinden ulusa, parantez, manevi olarak yaşayan, yöneltilmiş olduğu çok açıktır. Validemin ziyaından şüphesiz çok müteessirim. Fakat bu teessürümü izale ve benim müteselli eden bir husus vardır ki o da anamız, vatanı, mahv ve harbiye götüren idarenin artık bir daha avdet etmemek üzere mezar-ı ademe götürülmüş olduğunu görmektir. Validem bu toprağın altında fakat hakimiyeti milliye ilelebet payidar olsun. Beni müteselli eden en büyük kuvvet budur. Evet, hakimiyeti milliye ilelebet devam edecektir. Parantez Atatürk 1952 2. cilt sayfa 74-75 vurgular bize ait. Burada Mustafa Kemal kötü Ödipal babayı parantez padişah annesinin kederinin sorumlusu olmakla suçlamaktadır. Padişahın unutulmuşluk mezarına gönderilmesinden sonra varlığını koruyan şey annenin yerini alan ana tire vatan ile onun kendisini kurtarmış olan Muzaffer oğludur. Şu halde özellikle son cümlede açıkça görüldüğü üzere bir kez daha ölen annesinin imgesi yaşamını kurtardığı ulus imgesinde varlığını sürdürür. Ulusu kurtarmak demek annesini kurtarmak demekti. Her şey keder içindeki hasta annesinin iyileştirilmesi içindi. Böylece sağlığına kavuşan anne onu besleyip koruma yeteneğini yeniden kazanmış olacaktı. Süreç içinde onun hem annesinin hem de Türk ulusunun koruyucusu haline gelmiş olması kaderin bir cilvesidir. Parantez Rastal 1970. Mustafa Kemal konuşmasını bütün yaşamını ulusal egemenliğin korunmasına adayacağına yemin ederek tamamladı. Mustafa Kemal'in annesinin mezarı başında yaptığı bu konuşmanın çabucak siyasal bir içeriğe bürünmüş olması Rostov'un ilgisini çekmiştir. Rostov söz konusu konuşma ile ilgili olarak şunları yazar. Otoriteyi temsil eden figür padişahtır. Kemal'in kendileri için bir araç teşkil ettiği Abdülhamit ve ondan sonra ise Vahdettin. Bu üç oyun karakteri anne, oğul, padişah arasında hayli içli dışlı bir ilişki vardır. Padişah kötü baba figürünü temsil eder. Bunun özel memurları cellatlardır ve anne Zübeyde ile ana vatanın fiziksel yıkımından o sorumludur. Parantez Mustafa, Kemal'in kendisi, her padişahın otoritesinin kofluğunu açığa çıkararak, onu unutulmuş mezarına göndererek, kendi yaratısı olan ve başında bulunduğu daha meşru bir rejimi saltanatın yerine geçirerek, annesinin ve vatanın öcünü alan sadık oğul rolündedir. Parantez Rostov 1970 sayfa 237. Burada ödipal bir temanın açıkça gözlenir olduğu fikrine katılıyoruz. Bununla birlikte bu temanın ardında saklı olan şey Mustafa Kemal'in kişilik yapısının özüdür ve sahip olduğu kişilik yapısı onu tarih sahnesinde ödipal bir zafere erişme girişiminde bulunmaya zorlamıştır.